Ayrım 8.
Tarumar edenlerin haneleri tarumar olsun. Ayaklar baş oldu. Kötü bir dünya bu. Rahmetli Şahver Hanım'ın düğününde 300 aş doyurulmuştu düğün evinin kapısında. Hiç unutmam, Valide Sultan Dürrü Şahvar'a gebeydi. Herkesi çil yavrusu gibi dağıttılar bir yana. Vahdettin Efendimiz'in vatan hainliği hepten tevatür. Babana sor istersen. Hep o gök gözlünün işleri. Enver Saray'a damat oldu diye hırsından çatlayacaktı. Şu kalabalığı sevmiyorum. Sevmemekte laf mı, korkuyorum. Ben de babaannem gibi hiç kimseleri, hiçbir şeyi beğenmez oldum. Yaşlandım artık demek ki. Şu kat kat sefertası gibi apartmanlar neredeyse üstüme yıkılacak. Haziran ayında sokaklar manolya, yasemin, gül değil, egzoz gazı, lağım ve ter kokuyor. Neyse ki hemen yanı başındayım evin. Birkaç adım daha attım mı mermer merdivenlerin serinliğine, malta erikleriyle manolyaların gölgeli sükunetine kavuşurum. Kapı içsen açılırdı. Bütün semt bilirdi Melek Hanım'ın anahtarının nerede olduğunu. Yine de adet yerini bulsun diye bir anahtar vardı işte. Kapı tokmağı piriştendi, aslan başlıydı. Üç basamak mermer merdiveni çıkıp kapıyı yavaşça açıyor. Rutubet, pirzola, yanmış yağ, gül suyu karışımı o tanıdık koku. Tahta döşemeler yürüdükçe gıcır diyor. Kapıdan girer girmez soldaki cumbalı odada divanlar yine her zamanki gibi, etekleri dantelalı, beyaz keten örtülü. Köşe yastıkları mavi atlas üzerine işlenmiş renk renk tavus kuşlu. Büyük pirinç mangal iyice küllenmiş ama tam sönmemiş. Ateşi canlandırmak gerek. Küllerin üzerine elini uzatıyor. Hala kestane közleyecek kadar sıcak. Doru bir at üzerinde filinta gibi gencecik fesli süvari duvarda gülümsüyor. Mahzun bakışlı küçücük bir erkek çocuk avucunda beyaz bir kuş tutuyor. Çok uzun saçlı, çok ince belli bir genç kadın, gözleri koyu sürmeli, elini şakağına dayamış bir şeyler düşünüyor. Köşede duran masanın üzerinde çiçeklerle kuşların birbirine sarıldığı ipek bir şal. Ortadaki ayaklı meyve tabağında üvez, muşmula, ayva ve yeşil limonlar. Mavi çinli sobanın yanında birkaç kuru dal, birkaç kütük. Cumbalı beyaz odadan yavaşça çıkıyor. Tahta kapı gıcır diyor ardından. Aşağı iniyor. Mutfak boş, binlerce yıldır uğranmamışçasına tozlu ve metruk. Örümcek ağlarının kat kat gerildiği bir köşede tangonun boş yemek kabı. Pembe, ebruli reçel gülleriyle baygın kokulu hanım ellerinin kucaklaştığı küçük arka bahçeye çıkıyor. Güllerin altında evcilik oyunlarında kurulmuş küçücük bebek evleri. Başının üstünde komşu bahçelerin güneşe geçit vermeyen okaliptusları, manolyaları, malta erikleri. Omzunun üstünden sarkan bir sarı pompon gülü. Burnunun yasemin ve fesleğen kokusu. Havada inanılmaz bir sessizlik. Kulakları top patlatsan duymayan kadının ıssızlığı. İkinci kattan piyano sesi geliyor. Bugüne kadar hiç duymadığı alabildiğini hüzünlü bir hava. Koşarak tırmanıyor merdivenleri. Ardında görünmeyen küçük bir fino köpeğinin yumuşacık ayak sesleri, neşeli kuyruk sallayışı. İkinci kattaki odada küçük kız başını hafifçe tuşlara eğmiş, taburenin üstüne tünemiş, öne arkaya hafif hafif sallanarak parmaklarını tuşların üstünde gezdiriyor. Yandan düğmeli siyah rugan ayakkabıları, beyaz çorapları, kat kat dantelli etekleri, kocaman tahta kurdelesiyle George, Papa George mühürlü notaların kapaklarından çıkıp oturmuş piyanonun başına. Altın yaldızlı çerçevenin içindeki orman yangınının çevreye yayılmaya başladığını, piyanoya doğru ilerlediğini, odaya kızıl bir ışığın kapladığını küçük kız fark etmiyor. Kurtarmalıyım onu, alevlerin yutmasına izin vermemeliyim. Piyanoya doğru atılıyor, çocuğu kollarına alıyor, kucağı boş, elinde kelebek gibi bağlanmış tahta kurdeli olmasa hayal gördüğünü sanacak. Bir sandığın kapağı açılıyor merdiven boşluğunda. Dantelli, fistolu, beyaz işli, sakız gibi keten yatak takımları lavanta çiçeği kokularıyla birlikte dışarı taşıyor. İçeride pirinç karyola, hem geniş hem rahattır oğlum. Sen çocuğu al da oraya geç. Eskiden de geldiğinde hep orada yatardın. Döşekleri yeni attırdım, takımları kolalattım. Pirinç karyolanın üstünde beyaz pike örtü. Çarşaflar soğuk, nemli, neredeyse ıslak. Uzun saçlı küçük ince kadın karyolanın köşesine büzülmüş yatıyor. Saçları yastığın üstüne dağılmış olmasa ve yatağın örtüsünü açmasa neredeyse göremeyecek. O kadar ufak tefek. Ne küçük kızın piyanosunun sesi, ne kapının önünde sabaha kadar şarkı söyleyen bilinmeyen hayranlar, ne ahşap merdivenlerin gıcırdısı, ne köpeğin acılı kısık havlamaları hiçbir şey uyandıramamış onu. Yıllardır böyle uyuyor olmalı bu yatakta. Bir ninni miydi yoksa küçük kızın piyanoda çaldığı parça? Yatağın örtüsünü usulca örtüyor, odaya dönüyor yeniden. Raflar, kitaplıklar, çekmeceler boşalmış. Mumdan yapılmış şakayıklar ve Japon gülleri solmuş. Eflatun bir şakayığın tozlarını silkeliyor. Bir başka küçük kız iniyor üst katın merdivenlerinden. Başında beyaz inci çiçeklerinden bir gelin tacı, ardında eski tahta merdivenlerin üstünde Şahver hanımefendinin gelinliğinin 20 metre dantel kuyruklu duvağı sürünüyor. Babaannenin topuklu rugan terliklerini giymiş ayağına. Şakağında tam şah damarının attığı yerde bir yara kanıyor. Terliklerimi giyme, bellerini kıracaksın. Ne kadar da yakından geliyor ses. Arkasını dönüp bakıyor, kimseler yok. Gelin taşlı, uzun duvaklı küçük kızla göz göze geliyorlar. Kendilerini birbirlerinin yüz aynasında seyrederek öylece kımıldamadan duruyorlar karşı karşıya. Küçük kızın şakağındaki yara durmadan kanıyor. Şu aynadan geçip zaman tünelini açsam belki ona erişebilirim. Belki sarabilirim yarasını. Gelin tacının beyaz inci çiçekleri kan kırmızısına boyanıyor. Aşağıda bir kapı gıcırdıyor, bir esinti dolaşıyor evi boydan boya. Küçük kız şakağından akan kanın yavaş yavaş yayıldığı beyaz duvağa sürüye sürüye merdivenleri çıkıp kayboluyor. Ana yolun kenarında çirkin ve iddialı banka binasının önünde kararsız duruyor hala. Birkaç adım daha atmaya cesaret edebilecek mi? Sokağa girebilecek, evi bulabilecek mi? O kadar çok zaman geçti ki aradan, unutmuş olmalıyım, bu sokak olamaz. Uzaktan deniz sesi ve yosun kokusu gelirdi. Ulu ağaçlar, manolyalar, yaseminler, yediveren güllü bahçeler vardı. Ufak tefek cilalı kaldırım döşeliydi yer. Sakin ve serindi. Burası kesinlikle değil. Belki semtte, belki caddede, belki sokakta yanıldım. Sokağı mutlaka bulmalıyım. Agop, pembe krep düşin elbisemi bitirmiştir, gidip almalıyım. Surpiklere uğrayıp seksiye ne zaman çıkacağını sormalıyım. Karşı evin zemin katındaki veremli göçmen kadına babaannemin pişirdiği kemik çorbasını götürmeliyim. Dikkat et ama, sakın kendini öptürme. Tasula teyze paskalya çöreklerini fırından almıştır. Mayalı mis gibi kokulu. Yusuf amcanın çocukları iğneli fıçıya attığına hiç inanmadım ben. Gidip Rebecca'nın bebekleriyle oynamalıyım. Bir yara, geçmişte değil gelecekte acıyor şakağında. Burası değil, artık kesinlikle biliyor. Belki bir sonraki sokak, belki bir başka köşe başı, bir başka semt, bir başka kent belki arayacak. Köşeyi dönüp sokağa girmiyor, koşar adımlarla uzaklaşıyor köşe başında. Branderburg kapısında ölüm. Berlin, 4 Ekim 1990. İki Almanya'nın birleşmesinin resmen ilanını izleyen çılgın gösteri ve eğlenceler sırasında kalp durmasından öldüğü sanılan 50 yaşlarında bir erkek cesedi, dün sabahın erken saatlerinde çevreyi temizlemeye gelen çöpçü ekipleri tarafından bulundu. Cesetin üzerinden hiçbir kimlik ve zati eşya çıkmamasından kuşkulanan cinayet masasının olaya el koyduğu, Birleşme ve Özgürlük Gecesi'nin bu ilk kurbanının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemeye çalıştığı bildiriliyor. Üzerinde kahverengi nefti kareli spor ceket, kahverengi yün kazak bulunan uzun boylu kumral, 45-50 yaşlarındaki erkeğin başka bir yerde öldürüldükten sonra cesedinin Brandenburg kapısının hemen altına çöpçüler tarafından görüldüğü noktaya taşınmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. Kimliğim yok, yaşım da. Cinayet dedikleri yüz binlerce yıl önce işlendi. Bu hangi duvar, hangi kapı, hangi taş yığını, kaçıncı gece, kaçıncı şafak? Bu kaçıncı ölümüm benim? Başımı duvara yasladığımda duvarın hangi yanında, doğuda mı batıda mı olduğumu düşünmedim hiç. Islak, yapışkan bir soğuk vardı ama üşümüyordum. İçkili değildim ama başım dönüyordu. Duvar boyunca süzülüp toprağa doğru kayarken yüz bin yılların ötesinden bir akbaba kötü kötü öttü, bir sırtlan uludu. Dağ başı kayalıktı, ıssızdı, soğuktu. Yalnızdım, çıplaktım, yaralıydım. Güneş doğuyordu karşı tepelerden. Kaç kere doğdu, kaç kere battı güneş bilmiyorum. Kayalık dağın tepesine getirip sunak yerine bağladıklarında ayin boyalarının ardındaki yüzlerini gördüm. Düşman değillerdi, korkuyorlardı. Tamtamlar çalmadı. Ateşler yakılıp çevresinde çığlık çığlığa dönülmedi. Her şey sessizce oldu. Ürkütücü, buz gibi bir sessizlik. Ulu ağacın tanrı olmadığını söylediğimde sessizce verdiler hükmü. Ağacın tanrı olmadığını söylediğim değil. Düşündüğüm andan beri biliyordum ölüme mahkum olduğumu. Direnmedim, kaçmaya çalışmadım. Ula ağacın önünden geçerken de diz çökmedim. Kendi ölümümü kendim seçerek özgürleştiğimi, ağaç tanrıyı reddetmenin ilk ve tek özgürlüğüm olduğunu o zaman düşünmedim. Cinayet ilk orada, belki şimdi derin denizlerin diplerinde kalmış kayalık bir tepede işlendi. Belki de intihardı, özgürlüktü kim bilir. Yüz binlerce yıl önceydi. Dev bir kuş kanadı, kara bir örtü gibi çökerken üzerime, karşıdan ulu ağacın ardından güneş doğuyordu. Duvar boyunca süzülüp toprağa doğru kayarken, dalları duvara değen yemyeşil bir ağacın tepesinden, tüfek seslerinden ürkmüş serçeler uçuştular. Kurşuna dizilme sırasını bekleyenlerin sanki neşeli türkülerini, meydan okuyan marşlarını, yanı başımda ölenin yaşasın komün çığlığını duydum. Bir duvar yüksekliği zaman boyunca ölümü seçerek özgürleştiğimi ama öldüğüme göre bu özgürlüğün bir anlamı olmadığını düşündüm. Yeşil yapraklar ve boz serçe bulutları örttü üstümü. Uyudum. Bu kaçıncı özgürlüğüm, kaçıncı ölümüm benim. Şafaktan hemen önceydi. Gecenin o son karanlık anında. Çöpçüler dünün pisini kaldırmamışlardı daha. Savaş, bayram, geçit, gösteri, şenlik, isyan sonrası meydanlarının hüzünlü, ağır pişmanlık ve özlem dolu boşluğu, mahmur dağınıklığı. Uçuşan kağıtlar, çamura bulanmış çöpler, bira, fanta, kola, köpüklü şarap ve şampanya şişeleri, teneke kutular, gazoz kapakları, şişe mantarları, renk renk serpentinler, yırtılmış kağıt bayraklar, afişler, uçuşan tomar tomar bildiri ve reklam kağıtları, birlik ve özgürlüğün sabahında dağınık bir çöp yığını. Şafak sökerken duvar boyunca yürüyordum. Kahverengi nefti küçük kareli ceketinden, yıpranmış yün kazağından, hayır bunların hiçbirinden değil, yüzündeki binlerce yıllık derin yorgunluktan tanıdım seni. Teneke kutuların yerde sürüklenen çamura bulanmış kağıt parçalarının arasında başını duvara dayamış uyuyordun. Çöpçüler demirden ağızlarını kocaman kocaman açıp her şeyi yutan homurtulu devleri ve incecik uzun saplı süpürgeleriyle gecenin izlerini silmeye gelmemişlerdi daha. Sadece ikimiz vardık duvarın batı yanında. Brandenburg kapısının hemen altında. Seni ilk ben buldum. Son kez nerede ne zaman karşılaşmıştık? Dün gece değil. Dün gece kalabalığa katılmadım ben. Benim özgürlüğüm, benim birleşmem olmayan bu birleşmeyi, bu özgürlüğü kutlamaya çıkmadım. Dün gece değildi ama dünkü gibi ağır, uğultulu, sonsuz bir geceydi. Unter der Linden'de ıhlamur yapraklarına basa basa yürürken miydi? Karlı beyaz bir akşam Kızıl Meydan'dan Moskova nehrine doğru inen buz tutulmuş yolda mıydı? Parçalanmış, yanmış çocuk ölülerinin yattığı bir cehennem meydanında mı? Bilinmeyen bir devrimi, havai fişekler, vodka ve neşeli danslarla kutlayan çılgın bir kalabalığın ortasında mı? Yere düşüp parçalanmış kızıl yıldızların altında, devrilmiş heykellerin, yıkılmış duvarların arasında mıydı? Berlin'de, 70 yıl önce işlenmiş bir cinayetin izlerini hala taşıyan karanlık bir kanal boyunda mıydı yoksa? Seni yüzünün yorgunluğundan, başını duvara dayayışından, iki ateş, iki isyan, iki çağ, iki yenilgi arasındaki bir sigara içimi dinlenişinden tanıdım. Hep duvarın öbür yanında rastlaşmış, öbür yanda buluşmuş, öbür yanda sevişmiş olsak da burada uyumana şaşırmadım. Yanakların buz gibiydi, üşümüş olmalıydın. Şakakları beyazlaşmaya başlamış kumral saçların ıslaktı. İki yana düşmüş ellerinin kas katı soğuk beyazlığından anladım öldüğünü. Yüzündeki tarihsizliği ve zamansızlığı benden başkası seçemezdi. En ünlü cinayet masasının en uyanık dedektifi senin kimliğini, yaşını, ölüm nedenini çözemezdi. Kimse anlayamazdı geç kalmış bir ölü olduğunu. Bir yıldır orada yıkılan duvarın altında heybetli zafer takı Brandenburg kapısının önünde durduğunu. Bir köpek avlaması, kentin ilk kıpırdanışları, ilk otobüsler, ilk çöp arabaları. Elini avuçlarımın arasına aldım. Sanki uykunun arasında inledin. Birazdan uyanıp acı bir kahve isteyeceksin. Yıllar önce ilk seviştiğimiz gecenin sabahında, otelin küçük, loş, havasız kahvaltı salonunda, ay çörekleri ve balla birlikte gelen kahvenin kokusu burnumda. Bu kaçıncı buluşmamız, kaçıncı sevişmemiz? Hangi savaş meydanı, hangi yenilgi, hangi zafer? Hangi kent, hangi ülke, hangi çağ? Bu kaçıncı ölümün senin? Dubar. Oradaydım. Dubar'ı 20 yaşımın sonsuz umutları, sarsılmaz inancı, küstah pervasızlığı ve müthiş saflığıyla taş taş, tuğla tuğla ellerimle ördüm ben. İnsanı, tarihi, umudu, inancı ve yenilgilerimizi, her şeyi metalaştıran kapitalizmin duvardan koparılmış irili ufaklı taşlar, anı fotoğrafları ve göğüslerinde 9 Kasım'da oradaydım yazılı tişörtlerle açtığı duvar dibi pazarında dolaşırken ben de oradaydım diye düşündüm. 9 Kasım 1989'da değil, 1961 Ağustos'unda orada duvarı örüyordum ben. Duvar panzerlerin korumasındaki milisler ve işçiler tarafından bir gecede örüldü aslında. Brandenburg kapısı iki duvar arasında ürkütücü bir yalnızlıkla çevrili kalıverdi. İnsanların dehşet dolu şaşkın bakışları ve boyun eğiş alkışları eşliğinde duvar birkaç günde yükseldi. Fabrikalardan, okullardan, gençlik örgütlerinden tabur tabur, gönüllü ve coşkulu giden bizler, ellerimizdeki tuğlalar, malalar, harçlarla çoktan bitmiş yapıya gereksiz yeni taşlar koyarken ben de oradaydım diyebilmek, orada olmanın onurunu tarih önünde taşıyabilmek istiyorduk. İçine kötülüğün, sömürünün, baskının, eşitsizliğin giremeyeceği sağlam bir korunak, faşizme ve kapitalizme karşı Çin Seddi'nden daha görkemli bir kale örüyorduk inanç ve bağlılığımızla. Ben duvarı kendi ellerimle, kendi inancımla, sarsılmaz doğrularımın taşlarıyla ördüm. Bu yüzden varlığından huzursuz olmadım, utanmadım. Aksine sevdim onu. Kaçınılmaz zorunlu bir çirkinlik, biraz acı da olsa iyileşmek için içilmesi gereken bir ilaç saydım. Dünyanın en güzel kentlerinden birini ortasından bölen bu kadar hantal, kaba, kasvetli bir yapıdan senin gibi rahatsız olmadığımı sezdiğinde şaşırdığını, belki biraz da uzaklaştığını, kuşkuya düştüğünü anımsıyorum. Aylardan Ekim'di, yıllardan eski bir yıl. Hava alabildiğine güzel, hatta ılıktı. En çok buna şaşmıştın. Berlin'de Ekim ortasında böyle ılık, güneşli bir gün göllere gitmiştik. Sonbahar yapraklarının üzerine oturmuştuk. Renkli balonlar gören çocuklar gibi sevinmiştin sonbahar güllerine. Suda taş kaydırmış, ördeklere ekmek kırıntıları atmış, o renksiz, çeşitsiz kahvelerden birinde kahveyle konyak içmiştik. Gece batıya geçecektim. Friedrichstrasse'ye kadar getirdim seni. Her şeyin beton, taş, demir ve betonun, taşın, demirin çirkin bir gri ve büyük bir özlem olduğu bu sınır kapısında çıkış vizesi kuyruğuna doğru giderken nefret ediyorum şu taş yığınından diye fısıldadığında, evet çirkin ama bir süre daha gerekli ya da bir gün kalkacak ya da en yalanı en güzeli ben de diyeceğime, onlar gibi konuşma diye yanıtladığımda adımlarının birden hızlandığını, yüzünün gölgelendiğini anımsıyorum. Ayrılırken bir daha ne zaman gelebileceğini her zamanki gibi sen söylemedin. Ben sordum. Belki bir ay sonra dedin, gittin. Bir daha gelmeyeceğini, gelsen de aramayacağını, bir resmi toplantıda, bir konferansta, belki bir başka ülkede, bir başka kentte karşılaşsak da birbirimizin yanından hafif bir baş selamıyla iki yabancı gibi geçeceğimizi düşündüm. Ama geldin. Unter der Linden'in başından Alexander Plass'a kadar tedirgin, kaçamak, sessiz yürüdük. Sprey kanallarından birine bakan o pembe örtülü, pembe duvarlı, gümüş çakıydı şamdanlarında, pembe mumlar yanan şatafatlı restoranda, masa sırası beklemeden özel bölüme alınıp, seskin şaraplarla lüks bir yemek yedik. Sosyalizmden söz ettik yemek boyunca. Devrim sorunlarının mı, kuruluş sorunlarının mı daha ağır olduğunu tartıştık. Çevreci hareketin, kadın hareketinin, barış hareketinin öte yanda sizleri nasıl zorladığını anlatırken bunlardan gereksiz yere fazla etkilendiğini söyledim sana. Bütün eksiklere, güçlüklere, yanlışlıklara karşın sosyalizmin yeneceğinde birleştik. O gece duvarın aramıza soktuğu o belli belirsiz, itiraf edilmemiş uzaklığı aşmış gibiydik. Ben seni duvarın öte yanından, kurtarılacak dünyadan gelen umutsun diye, inançlarımın, kimliğimin, doğrularımın dev aynalarında tasdikisin diye sevdim. Güvenli, mağrur, muzaffer kimliğimin derinliklerinde gizlenen korku dolu ürkek çocuk kuşkularına batıdan gelen etkili bir ilaç, sarsılmaz bir kanıtsın diye ve belki de kadınlığını bile öne çıkarmaya gerek duymayan iddiasız, özgür, huzur dolu güvenin için sevdim. Sevdim mi? Hiçbir aşk sözcüğü söylenmedi aramızda. Hiç soru sorulmadı, hiç kavga etmedik, hiç söz vermedik, hiç bağlanmadık birbirimize. Buluşurken, konuşurken, sevişirken özgürdük. Yasamız yoktu, tarihimiz sınırımızda. Farklı yönlerden esen rüzgarlar gibi belirsiz bir zamanda, belirsiz bir yerde buluşurduk. Dünya küçüktü ve bugünüyle olmasa da yarınıyla bizimdi. Dünyalarımızı ayıran duvarda payım, emeğim vardı. Duvar, inancımın anıtı, istesem de istemesem de kimliğimin rozetiydi. Seni duvara karşı duyduğum karışık duygulara benzer titreşimlerle, korkuyla, kuşkuyla ama umutla sevdim. Duvarı anlamsız ve çirkin bulduğunu sezdiğim zaman senden kuşkuya kapıldım. Duvardan değil. Yıkıntılar arasında geçen çocukluğumun ayrılmaz parçası oldu duvarlar. Çocukluğumda uzakları, ufukları daha iyi görmeye yaradıkları için, gençliğimde ve orta yaşımda öte yandan uzaklardan korudukları için sevdim onları. Sen savaş çocuğu değilsin. Gece yaralarında acı acı öten hava saldırısı alarmlarını, patlayan bombalardan yükselen korkunç ışığı, alev ve dumanı, bomboş tarlalardaki bomba çukurlarını, uzaktaki top ateşinin sesini, yıkıntılar arasında barınmayı, bilinmeyen bir düşmanın önünden kaçmayı, Alman orduları, yani kendi ordularımız mı, Ruslar mı, Amerikalılar mıydı düşman, yıkıntılar arasında oynamayı bilmezsin. Dört bir yanın bunca karanlık, düşmanınsa bunca belirsiz olduğu yerde duvarlar korunaktı. En azından yeni bir saldırıda üstümüze yıkılana kadar. Küçücüktüm, belki 5, belki 6 yaşında. Sıskaydım, hastaydım, hiç bitmeyen büyük bir açlıkla açtım. Açlığımızı bastıracak bir şeyler, havuç, patates, sebze kökleri aramaya çıktığımız, bomba çukurlarıyla delik deşik terk edilmiş tarlaların sonundaki bir zamanlar bir çiftlik köşkü olan yıkıntının duvarlarına tırmanıp uzakları gözlerdim. Geceleri soğuktan, açlıktan, top seslerinden, karanlığı delen bomba yangınlarının alevlerinden korkup ağlamaya başladığımda Ruslar gelip bizi kurtaracak derdi annem. Bunu kimseye, çocuklara bile söylemememi tembihlerdi sıkı sıkı. Hep gizliliklerle, sır saklamakla ve sır kovalamakla geçen hayatımın ilk büyük sırrıydı bu. Hiç anımsamadığım büyük kentten kaçıp sığındığımız bu köyde, çocuk aklımla bile sezip yadırgadığım, bir türlü kendime yedirip kabullenemediğim bir yalnızlığımız vardı. Annem ne yapardı, nerede çalışırdı, biz üç kardeşe nasıl bakardı, anımsamıyorum. Yalnızlığımızı, açlığımızı, korkumuzu, bir de çok üşüdüğümüzü biliyorum. Babamsa çerçeve içinden gülümseyen bir fotoğraftı. Köy çocuklarına karşı biz üç kardeş taşlarla savaşırken çocukların "Führer hain babanızı öldürttük, komünistin piçleri" diye bağırmalarından o fotoğraf sorumluydu. Tanımadığım o adamı ve o fotoğrafı bu yüzden hiç sevmezdim. Kardelenlerin ve kır lalelerinin bomba çukurlarında boy atmaya çalıştıkları bir bahar günü anlaşılmaz zilleri, gürültülü kahkahaları, yorgun ama güleç yüzleriyle tanklarının üstünden yol boyu dizilmiş çocuklara ekmek atarak geldiler. Onları yıkık duvarların üstüne tırmanmış uzaklara bakarken ilk ben gördüm. Ruslar geliyor, kurtulacağız diye avaz avaz bağırarak eve koştuğumu, annemin avucuyla ağzımı kapatmaya çalıştığını, nicedir tuttuğu gözyaşlarını bıraktığını, kardeşlerimin "şimdi elimizdesiniz artık pis naziler" diyerek köy çocuklarını dövmeye çalıştıklarını ve asıl askerlerin attığı ıslak karatayının un ve çamur karışımı tadını anımsıyorum. Gece ateşler içinde ama titreyerek büzüldüğüm köşede gün ağarana kadar askerlerin gürültüleri ve annemin kahkahaları arasında müthiş açlığımı bastırmak için bir küçük hayvan iştahıyla yuttuğum kara asker tayınını kustum. Kusmuğum 9 Kasım gecesi Batı Berlin'in ışıklı caddelerinden akan doğulu seline ikram ve bahşiş niyetine atılan olgun sarı muzların tadındaydı. Tatlar ve kokulardaki o daha önce yaşamışlık duygusunu, ağır anı yükünü böylesine şiddetle duymamıştım hiç. Dazlak kafalı siyah meşin ceketli neonazinin attığı muzu neden kaptığımı, artık hiç aç olmadığım, açlık duygusunu çoktan beri yitirdiğim halde neden çocukluğumdaki aynı hayvanca iştahla yediğimi bilmiyorum. İnsanın kendini alçaltmaktan, kendine azap vermekten duyduğu anlaşılmaz zevkin doruğundaydım. Ne kadar dibe, ne kadar derine vurursam o kadar temizlenip kurtulacaktım sanki. Bir başka zaman, bir başka yerde, bir başka ben yaşadım bunu. Kurtarıcı askerlerin kara ekmeğini yiyip kustuğum geceden çok önceydi. Deliklerinden, yarıklarından öte yanın görüldüğü artık bir trajedinin değil, olsa olsa bir oratoryonun dekoru olabilecek duvarın serinliğinde yanan alnımın, avuçlarımın ateşini söndürmeye çalışırken uzaklardan, derinlerden beyaz karlara ve kurşuni sislere sarılı çıkıp gelen belli belirsiz, titrek, bir türlü tam yakalayamadığım bir anı. Bir anı bile değil, bir titreşim, bir duygu, bir acaba. Ölümüne yorgundum. İtiraf ediyordum, itiraf edilecek bir suçum yoktu. Suçlar, günahlar itiraf edilir, yanılgılar değil. Günlerdir, saatlerdir neden suç olduklarını anlayamadığım doğrularımı, kimliğimi itiraf ediyordum. Karşımda sürekli büyüyen, devleşen gölgeler, boş, sonsuz, soğuk taş koridorlar, şafak vakitlerinde birkaç kurşun sesi.